Ayrım 18, sayfa 192. Ama 462. gece olunca demiş ki, Ali de ancak geri kalan sol ayağı üzerinde durabilmiş ve kullanılmaz hale gelmiş organlarını kıpırdatmak istemiş ise de dengesini yitirmekten başka bir sonuç alamamış. Ve bazen ayağa kalkarak, bazen yuvarlanarak gücü tükeninceye kadar çabalamış. Büyücü de ona tasarından vazgeçtin mi diye sormuş. Ama Ali, bana kesinlikle kızının eşyası gerekli diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Yahudi, ah demek ki eşyaları istiyorsun öyle mi? Pekala onları sana taşıtacağım diye yanıt vermiş. Sonra eline su dolu bir tas almış ve bunu oğlanın üzerine serperek bir eşek ol diye haykırmış. Ve o anda Cıva Ali nalları yeni çakılmış iri kulaklı bir eşeğe dönüşmüş. Ve kendini tutamayarak burnunu ve kuyruğunu kaldırıp havayı koklayarak anırmaya başlamış. Yahudi de bunun üzerine ona tamamıyla sahip olmaya yarar sözler söylemiş. Ve onu arka ayakları üzerinde merdivenden inmeye zorlamış. Ve bir kez sarayın avlusuna çıkınca toprakta onun yöresine bir çember çizmiş. Birdenbire bu çember üzerinde bir duvar yükselerek içinden kurtulması olanaksız dar bir sur oluşturmuş. Sabahleyin Yahudi onun yanına gelmiş. Eğerini dizginini takmış, üzerine binip kulağına katırın yerini alacaksın demiş. Ve onu gözden yiten sihirli saraydan çıkararak dükkana giden yola sürmüş. Az sonra da dükkana ulaşmışlar. Yahudi dükkanı açmış ve Eşek Ali'yi bir gün önce katırı bağladığı yere bağlamış. Ve terazileriyle, tartılarıyla, altınları ve gümüşleriyle uğraşmaya başlamış. Öte yandan derisinin içinde sadece konuşma yeteneği olmaksızın düşünce ve duygu bakımından tüm insansı nitelikleri saklamakta olan Eşek Ali de açlıktan ölmemek için tayını olan kuru baklayı ağzında öğütmek zorunda kalmış. Ama kendisine teselli vermek için müşterilerin suratlarına doğru fırlattığı çınlayan yellenmelerle kara düşüncelerini dağıtmış. İşler böyleyken zamanın değişimiyle iflasa sürüklenmiş genç bir tacir, rehinci Yahudi Azarya'yı görmeye gelmiş. Ve ona, iflasın eşiğine geldim, yine de yaşamımı kazanmak ve karımı beslemek zorundayım. İşte sana tek ve son varlığımız olarak bize kalan eşimin altın bileziklerini getirdim. Karşılığında bana vereceğin parayla bir katır veya bir eşek satın alarak bahçeler için su satma işini yapabileceğimi düşünüyorum demiş. Yahudi, yürümek ya da yükleyeceğin büyük su küplerini taşımak istemediğinde hayvanın yaşamını zehir etme niyetiyle mi onu satın alıyorsun diye sormuş. İleride sakalık yapmak isteyen tacir, vallahi yürümek ya da çalışmak istemezse duyarlı yerlerine değneğimi daldırır, onu görevini yapmaya zorlarım diye yanıt vermiş. Hepsi bu kadar. Ve Eşek Ali bu sözleri işitince karşı çıktığını belirtmek için korkunç bir yellenme salıvermiş. Yahudi Azarya'ya gelince müşterisine bu durumda bu bilezikler karşılığında ben sana kapıda bağlı olan kendi eşeğimi bırakmayı öneririm. Zaman zaman tembelleşmeyi adet edinirse sakın onu bağışlama. Sırtına da ağır yük yükle çünkü sağlam ve dinçtir diye yanıt vermiş. Sonra pazarlık kesinleşmiş ve satın alan kişi Ali'yi alıp götürürken o da eşek olarak şöyle düşünüyormuş. Ya Ali, sahibin sırtına büyük güğümler, ağır küpler yüklemeye hazırlanıyor ve günde iki ya da daha fazla uzun yürüyüşler yaptıracak sana. Hiç kuşku yok ki yakayı kurtaramadan ölüp gideceksin demiş. Saka eşeği göreve sokunca karısına ahıra inip tayınını vermesini söylemiş. Genç ve bakılması hoş olan karısı da bakla tayınını almış. Yemi torbaya koyup torbayı da boynuna asmak üzere Eşek Ali'nin yanına inmiş. Ama Eşek Ali bir an için göz ucuyla ona bakınca şiddetle havayı koklayıp başıyla ona vurarak kadını yem yatağına düşürmüş. Titreyen iri dudaklarıyla yüzünü okşayıp eteği açılan kadının üzerine saldırmış. Ve eşek cinsinin hatırı sayılır belirtisi eşeksi malını iyice ortaya koymuş. Bunu gören Saka'nın karısı öylesine keskin feryatlar koparmış ki tüm komşular hemen ahıra koşuşmuş. ve manzarayı görerek çabucak eşek Ali'yi devrilen kadının üstünden çekmişler. O sırada kocası da koşup gelerek devrilmiş yatan karısına neyin var diye sormuş. Kadın da sakanın yüzüne tükürerek ona ah zina çocuğu bütün Bağdat'ta satın alacak bu kadın düşkünü eşekten başkasını bulamadın mı? Vallahi ya beni boşarsın ya bu eşeği geri verirsin demiş. Adam ama bu eşek sana ne yaptı diye sormuş. O da beni devirip saldırdı ve eğer komşular yetişmeseydi korkunç biçimde içime girecekti demiş. Bunun üzerine Saka eşeğe sopa darbeleriyle saldırmış, sonra da Yahudi'ye gidip eşeğin uygunsuz girişimini anlatmış ve onu eşeği geri alıp bileziklerini iade etmeye zorlamış. Saka oradan ayrılınca büyücü Azarya eşek Ali'ye dönmüş ve ona ''İşte şimdi de kadınlarla haylazlık yapmaya başlamışsın kerata. Bekle öyleyse. Madem ki eşek koşullarında yaşamak hoşuna gidiyor ve utanmazca heveslerini dizginleyemiyorsun, senin durumunu başka türlü düzene sokacağım. Ve herkesin maskarası olacaksın.'' demiş. Ve dükkanını kapamış, eşeğine binmiş ve kent dışına çıkmış. Bir gün öncesi gibi havaya toz üfleyip sihirli sarayı yükseltmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 463. gece olunca demiş ki, bir gün öncesi gibi havaya toz üfleyip sihirli sarayı yükseltmiş ve eşeğiyle birlikte avlunun dibindeki ahıra girmiş. İlkin eşek Ali üzerine büyülü sözler mırıldanmış. Sonra da su serperek onu ilk hali olan insan durumuna sokmuş. Sonra biraz uzak bir yere götürerek ona, şimdi ya Ali seni kılık değiştirtip eskisinden de beter bir şekle sokmadan önce soruyorum. Benim öğütlerimi dinleyip tasarından vazgeçmek yoluna gider misin demiş. O da yok vallahi madem ki benim bahtım senin bahtına karışmıştır seni ya öldürmem gerek ya da Kameriye'nin giysisini ele geçirmem ve de senin İslam inancına dönmeni sağlamam diye yanıt vermiş. Ve büyücü Azarya'nın üzerine atılmak isterken durumu sezinleyen Yahudi elini uzatıp üzerinde tılsımlı sözler yazılı tastan birkaç damla silkelemiş ve bir ayı ol diye haykırmış. Ve birdenbire Cıva Ali'yi burnundan demir halka geçirilerek tasma takılmış bir ayıya dönüştürmüş ve oynatmaya başlamış. Sonra kulağına eğilip ona ah kerata sen dış ve iç kabuğu ayıklanmadıkça yararı olmayan ceviz gibisin demiş. Ve onu güçlü duvarlarla çevrilmiş bir yerde kazağa iple bağlayarak hapsetmiş. Ve ancak ertesi sabah yanına uğramış. O zaman sarayı gözden yok ettikten sonra eski günlerdeki gibi katırına binmiş, ardından Ayı Ali'yi dükkana kadar sürüklemiş. Ve orada katırın yanına bağlayarak müşterileri ve altınlarıyla uğraşmaya başlamış. Ayı Ali her şeyi işitip anlıyor ama konuşamıyormuş. İşler bu durumdayken adamın biri dükkanın önünden geçerken zincire vurulmuş ayıyı görerek hemen içeri girip Yahudi'ye ''Ey Azarya usta bu ayıyı bana satar mısın? Hasta olan karım için hekim ayı eti ve cildine sürmek üzere ayı yağı önerdi. Ama hiçbir yerde bulamadım.'' demiş. Büyücü ''Sen onun ilkin boynunu mu vurduracaksın yoksa daha yararlı olsun diye besleyip yağlandıracak mısın?'' diye sormuş. O da ''Karım için maksada uygun bir şekilde yağlı, bugün hemen boğazlatacağım.'' diye yanıt vermiş. Büyücü, sevincin sınırında, ''Madem ki senin karının iyiliği içindir, ayıyı sana hiçbir karşılık almadan bırakırım.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine adam ayıyı evine götürmüş ve kasabı çağırtmış. O da iki büyük bıçakla gelmiş ve birbirine sürterek bunları biledikten sonra yenlerini sıvamış. Bunu görünce tam onu yıkıp boğazlayacakları sırada can korkusu Ayı Ali'nin gücünü iki katına çıkarmış. Ansızın sıçrayıp ellerinden kurtulmuş ve koşmaktan çok uçarcasına büyücünün sarayına yollanmış. Azarya Ayı Ali'nin geri döndüğünü görünce kendi kendine ''Onun üzerinde son bir deney yapayım.'' demiş. Her zamanki gibi üzerine su serperek yeniden insan haline sokmuş. Bu kez şekil değiştirmede hazır bulunsun diye kızı Kameriye'yi de çağırmış. Genç kız da Ali'yi insan haliyle görmüş ve öylesine yakışıklı bulmuş ki yüreğinde onun için şiddetli bir aşk duymuş. Ve de ona doğru dönerek kendisine, "Ey yakışıklı adam, beni arzu etmediğin, sadece giysimle öteki eşyama ilgi duyduğun doğru mu?" diye sormuş. O da, "Doğrudur. Çünkü ben gönlümü fındıkçı delilenin kızı duyarlı Zeynep'e kaptırdım," diye yanıt vermiş. Bu sözler genç kızı büyük bir keder ve üzüntüye düşürmüş. Babası da, "Kendi kulaklarınla keratayı işittin. Hiç pişman olmuyor," diye haykırmış. Ve hemen Ali'nin üzerine tılsımlı tastan su serperek, "Köpek ol," diye haykırmış. Ali de kendisinin sokakta gezenler türünden bir köpeğe dönüştüğünü görmüş. Büyücü de yüzüne tükürerek bir tekme savurmuş ve onu saraydan kovmuş. Köpek Ali duvarların dışında dolaşmaya başlamış ama orada yiyecek bir şeyler bulamayınca Bağdat'ın içine girmeye karar vermiş. Ama hemen geçtiği çeşitli semtlerin bütün köpeklerinin müthiş havlamalarıyla karşılaşmış. Bu köpekler bekçiliğini yaptıkları sınırları ihlal etmiş olan bu yabancı köpeği görünce onun peşine takılarak havlayıp ısırarak kendi alanlarından onu kovmuşlar. Böylece bu çaresiz konuk her yörede izlenip insafsızca ısırılarak bölgeden bölgeye sürülmüş. Ama sonunda tesadüfen tarafsız bir yörede açık bir dükkana sığınmış. İkinci elden eşya satan bir eskici olan sahibi, kuyruğu iki bacağı arasında öteki köpek sürülerince öfkeyle kovalanan bu zavallı köpeğe acımış. Bastonunu eline alarak onu saldıran köpeklere karşı korumuş. Onlar da havlayarak dağılıp uzaklaşmışlar. Bunun üzerine Köpek Ali, eskiciye minnetini göstermek için gözlerinde yaşlarla ayaklarının dibine uzanmış ve elini yalayarak ve kuyruğunu heyecanla oynatarak ona sevgi göstermiş ve kendi kendine, "Örneğin maymun ya da daha kötü bir şey olmaktansa köpek olmak yeğdir," diyerek akşama kadar onun yanında kalmış. Ve akşamüstü eskici dükkanını kapayınca adama yapışmış ve onu evine kadar izlemiş. Adam evine girer girmez onu gören kızı yüzünü örterek haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 464. gece olunca demiş ki, adam evine girer girmez köpeği gören kızı yüzünü örterek, "Baba, nasıl olur da kızının yanına yabancı bir erkek sokma sorumluluğunu üzerine alıyorsun?" diye haykırmış. Babası ona, "Hangi yabancı? Burada köpekten başka birisi yok," demiş. Kız, "Bu köpek büyücü Yahudi Azarya'nın büyülediği Kahireli Civa Ali'den başkası değildir. Bunun nedeni de kızı Kameriye'nin giysisinden kaynaklanıyor," demiş. Bu sözleri duyunca eskici köpeğe doğru dönüp ona, "Gerçek mi bu?" diye sormuş. Köpek de başıyla "Evet" anlamında bir işaret yapmış. Genç kız da, "Eğer benimle evlenmek isterse onu insan şekline döndürmeye hazırım," diyerek sözünü sürdürmüş. Eskici de, "Vallahi kızım sen onu eski haline çevir, kuşkusuz seninle evlenecektir," diye haykırmış. Sonra köpeğe dönüp ona, "İşittin değil mi? Razı mısın söylediğine?" diye sormuş. Köpek kuyruğunu sallayarak "Evet" anlamına gelen bir işaret yapmış. Bunun üzerine genç kız eline içi su dolu tılsımlı bir tas almış ve üzerine sihirli dualar okumuş. Tam o sırada ansızın büyük bir haykırma duyulmuş ve genç kızın kölesi olan bir başka genç kız odaya girerek hanımına, "Hanımım, seninle aramızdaki anlaşma ve verdiğin söz nerede kaldı? Sana büyücülük öğrettiğimde bana danışmadan büyü işlemi yapmayacağına dair söz vermiştin. Ben de şimdi köpek halindeki Civa Ali ile evlenmek isterdim. Onun insana dönüşmesini bir gece seninle, bir gece benimle geçirmek suretiyle ikimize birden ortaklaşa ait olması koşuluyla razı olurum," demiş. Ve genç kız bu düzenlemeyi uygun bulunca babası tüm bunlardan oldukça şaşırarak ona, "Sen ne zamandan beri büyücülüğü öğrenmiş bulunuyorsun?" diye sormuş. O da, "Daha önce Azarya'nın hizmetinde bulunurken Yahudi'den gizli onun kitaplarını ve büyücülük işaretlerini karıştırarak mesleği kendiliğinden öğrenmiş olan bu yeni esiremiz geldiğinden beri," diye yanıt vermiş. Bunu izleyerek iki genç kız, her biri ellerine ayrı birer tılsımlı tas alarak üzerlerine İbranice sözler fısıldadıktan sonra suyu, Süleyman'ın bilgeliği ve erdemleri adına yeniden yaşayan bir insan ol diyerek Köpek Ali'nin üzerine serpmişler. Cıva Ali de o anda sıçrayarak her zamandan daha genç ve daha yakışıklı, iki ayağı üstüne dikilmiş. Ama aynı anda büyük bir feryat işitilmiş. Kapı sonuna kadar açılarak elinde üst üste konmuş iki altın tepsi taşıyan çok güzel bir genç kız içeri girmiş. Alttaki altın tepside altın giysi, altın taç, altın kemer ve altın terlikler varmış. Üstteki çok daha küçük tepside de Yahudi Azarya'nın kanlı ve dışarı uğramış kesik başı bulunuyormuş. Bu çok güzel üçüncü genç kız, büyücünün kızı Kameriye'den başkası değilmiş. İki tepsiyi de Cıva Ali'nin ayak ucuna koyarak ona, "Ey Ali, seni sevdiğim için elde etmek istediğin eşyayı ve Yahudi babamın başını getirdim. Çünkü ben şimdi Müslüman oldum," demiş ve "Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir," sözlerini telaffuz etmiş. Bu sözleri duyunca Cıva Ali ona, "Bana bilinen adetlere aykırı olarak başka güzel düğün hediyeleri getirmiş olduğun için, şurada gördüğün iki genç kızla birlikte seninle de evlenmek isterdim. Ancak bunun için ben de kendimce bu eşyayı Delile'nin kızı dördüncü eşim olmasını dilediğim Zeynep'e sunmak koşulunu ileri sürüyorum. Ne de olsa yasalar dörde kadar eş edinmeyi izin veriyor," diye yanıt vermiş. Kameriye'de öteki iki kız da aynı şekilde buna razı olduklarını bildirmişler. Eskici de "Dört yasal eşten sonra bize hiç değilse başka bir cariye edinmeyeceğine dair söz verir misin?" diye sormuş. O da "Söz veririm," demiş. Ve Kameriye'nin getirdiği eşyayı içeren altın tepsiyi alarak bunları Delile'nin kızı Zeynep'e götürmek üzere dışarı çıkmış. Delile'nin evine doğru ilerlerken başının üzerindeki büyük tepside kuru tatlılar, helva, şekerli badem içi taşıyan bir seyyar satıcı görmüş ve kendi kendine "Zeynep'e götürmek üzere şu tatlılardan satın alsam iyi olur," demiş. Onu gözler gibi olan satıcı da kendisine, "Efendim, Bağdat'ta benim üstüme cevizli havuç tatlısı yapacak yoktur. Sana ne kadar gerek? Ama satın almadan önce ilkin şu küçük parçayı tat ve bana ne düşündüğünü söyle," demiş. Cıva da parçayı almış ve yutmuş. Ama aynı anda da ölü gibi yere düşmüş. Tatlı parçası bankla karışıkmış. Esnaf da müşterilerini soymak gibi kazançlı bir meslek edinmiş olan Kavruk Mahmut'tan başkası değilmiş. Civan'ın taşımakta olduğu tüm güzel şeyleri görmüş ve bunları çalmak için onu bayıltmış imiş. Gerçekten bir kez Cıva kıpırtısız yerde yatar hale gelince Kavruk altın giysiyi ve öteki eşyayı almış ve kaçmaya kalkışmış. Ama ansızın Felaket Hasan yanında 40 muhafızıyla belirmiş, hırsızı görmüş ve onu tutuklamış. Kavruk da suçunu itiraf edip Hasan'a yerde uzanmış yatan gövdeyi göstermiş. Ali'nin kayboluşundan beri Bağdat'ın her yanında muhafızlarıyla dolaşarak onu arayan Hasan hemen bahank söktürücü ilaçlar getirtmiş ve ona içirtmiş. Cıva uyanır uyanmaz sorduğu ilk şey Zeynep'e götürmekte olduğu eşyalar olmuş. Hasan da buluşmalarının coşkusu yatıştıktan sonra bunları ona göstermiş ve becerisinden dolayı onu kutlayarak kendisine "Vallahi sen hepimizi geçtin," demiş. Sonra onu Güve Ahmet'in yanına götürmüş. Yeniden karşılıklı selamlaşmalardan sonra kendisine tüm serüveni anlattırılmış. Sonra da Hasan, "Bence büyücünün sihirli sarayı Kameriye'yi dördüncü eşin olarak alacağına göre yasal olarak senindir. Bu dörtlü evlenmeyi orada kutlayalım ve ben şimdi senin adına armağanları Zeynep'e götürerek onu seninle evlendirmesi için dayısı Zurayk'ı karar vermeye zorlayacağım. Ve bu kez öneriyi geri çevirmeyeceğini sana vaat ediyorum. Kavruk Mahmut'a gelince ailesine karışıp onunla akraba olacağına göre bu defalık onu cezalandırmayacağım." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 465. gece olunca demiş ki, "Kavruk Mahmut'a gelince ailesine karışıp onunla akraba olacağına göre bu defalık onu cezalandırmayacağım," demiş. Bu sözleri söyledikten sonra Felaket Hasan altın giysiyi, altın tacı, altın kemeri ve altın terlikleri almış ve güvercin hanına gitmiş. Orada Delile ve Zeynep'i tam da güvercinlere yem dağıtırken bulmuş. Selamlaşmadan sonra onlara Zurayk'ı çağırtmalarını söylemiş. Ve Zurayk gelince Zeynep'in mehri için istediği düğün armağanlarını onlara göstermiş ve kendilerine ''Şimdi artık hiçbir karşı çıkmanın yeri yok. Yoksa ben Felaket Hasan olarak hakareti kendi üzerime alırım.'' demiş. Delile ile Zurayk armağanları kabul etmişler ve Zeynep'in Cıva Ali ile evlenmelerini onaylamışlar. Hemen ertesi gün Cıva Ali Yahudi Azarya'nın sarayını ele geçirmiş ve aynı akşam bir yandan kadı ve tanıklar, öbür yandan Güve ve Ahmet ve 40 adamı ile Felaket Hasan ve 40 adamı olduğu halde Cıva Ali'nin Delile'nin kızı Zeynep, Azarya'nın kızı Kameriye, eskicinin kızı ve genç esiresi ile evlenme sözleşmeleri düzenlenmiş ve dörtlü evlenmenin şenliği parlak bir şekilde kutlanmış. Ve hiç kuşkusuz düğün alayına katılan bütün kadınların fikrince gelin giysileri içinde en dokunaklı ve en güzel kız Zeynep imiş. O gün altın giysiyi, altın tacı, altın kemeri ve altın terlikleri giyinmiş, öteki üç genç kız da onun yöresinde, ayın yöresindeki yıldızlar gibi yürüyorlarmış. Hemen o gece Cıva Ali'nin ilkin eşi Zeynep'in içine girerek evlilik zaferlerine başlamış ve onu delinmemiş bir inci, üzerine binilmemiş bir dişi tay olarak bulmuş. Ve ondan en büyük zevklerin sınırına ulaşırcasına büyük bir zevk almış. Sonra da öteki eşlerinin yanına giderek üç karısına da sırayla sahip olmuş. Ve hepsini de güzellik ve bakirelikten yana kusursuz bularak pek hoşnut kalmış. Ve onlardan ne alınacaksa almış, onlara ne verilecekse vermiş. Bu iki tarafında tüm cömertlikleriyle ve tam bir doyum sağlanarak yerine getirilmiş. Düğünler dolayısıyla verilen şölenler 30 gün 30 gece sürmüş. Harcamaları yapan kimse bakımından onun şanına layık olan hiçbir şeyden kaçınılmamış. Eğlenilmiş, gülünmüş, şarkı söylenmiş ve son derece keyiflenilmiş. Şenlikler bitince Felaket Hasan gidip Cıva'yı bulmuş ve kendisini yeniden kutladıktan sonra ona ''Ya Ali, sana lütuflarını bağışlayacak olan Halife Efendimiz'e seni tanıtmanın zamanı artık geldi.'' demiş. Ve onu divana götürmüş. Halife de fazla gecikmeden gelmiş. Cıva Ali'yi gören halife çok etkilenmiş. Çünkü gerçekten tatlı yüzü hemen hakkında iyi şeyler düşündürüyormuş. Ve yakışıklılığı seçilmesi için tanıklık ediyormuş. Cıva Ali de Felaket Hasan'ın teşvikiyle halifenin önüne gelerek elleri arasından yeri öpmüş. Sonra ayağa kalkarak deve sırtının taşıdığı bir bohçayı halifenin önünde açmış. İçinde Yahudi Azarya'nın kesilmiş başı görülmüş. Bunu gören halife şaşırarak bu baş da ne diye sormuş. Cıva da bu senin düşmanlarının en büyüğünün başıdır Emirül Müminin. Bu başın sahibi Bağdat'ı tüm saraylarıyla birlikte imha etme gücünde olan alçak bir büyücüydü diye yanıt vermiş. Ve Harun Reşit'e tüm öyküyü hiçbir şeyi atlamadan başından sonuna kadar anlatmış. Bu öykü halifeyi o denli hayretler içinde bırakmış ki o anda Cıva'yı Güve Ahmet'in ve Felaket Hasan'ın haiz olduğu aynı ünvanlar ve aynı ücretle güvenlik güçlerinin genel yönetim görevlisi yapmış. Sonra da ona sana benzeyen yiğitler yaşasın ya Ali, başka istediğin bir şey varsa söyle demiş. Cıva halifeye sonsuz ömür diler ve vatanım Kahire'deki 40 eski dostumun, şu iki meslektaşımın muhafızları gibi mahiyetimde bulunmaları için buraya getirtilmelerine izin vermeni isterim diye yanıt vermiş. Halife de getirebilirsin diyerek onu yanıtlamış. Sonra da sarayın en usta yazmanlarına bu öyküyü özenle yazmalarını ve bunu hem bir ibret oluştursun hem de Müslüman halk ve Tanrı'ya ve elçisi, insanların en iyisi dua ve barış üzerine olası Muhammed'e ileride inanacaklar için bir eğlence arası olsun diye devlet hazinesinde saklamalarını buyurmuş. Ve hepsi sevinçlerin yıkıcısı ve dostların ayırıcısı gelip onları ziyaret edinceye kadar en tatlı ve neşeli bir yaşamı sürdürmüşler. Ve ey bahtı güzel şah! Tüm ayrıntılarıyla bana ulaşan fındıkçı Delile ile kızı Fettan Zeynep'in Güve Ahmet, Felaket Hasan, Cıva Ali ve balık kızartıcısı Zurayk ile olan öyküsü böyledir. Ama zafer ve coşku kendisine özgü olan Tanrı daha bilgili ve daha kavrayıcıdır demiş. Sonra Şehrazat bununla birlikte bu öykünün balıkçı Cevder ve kardeşleri öyküsünden daha gerçekçi olduğuna asla inanmayın diye eklemiş ve hemen bu öyküyü anlatmaya başlamış.